Ayrı Baltı 5. Kadın Henning Mankell. Sayfa 65. 6. Bölüm. 20 Eylül Perşembe akşamı polis Holger Eriksson'un cesedinin bulunduğu kuyunun üstünü örttü. Kuyunun dibindeki çamurla kanı temizlemişlerdi. Hem bu tatsız iş hem de dinmek bilmeyen yağmur cinayet yerine Wallander'le iş arkadaşlarının tanık oldukları en iğrenç ve kasvetli yer yapmıştı. Lastik botları çamur içindeydi. Etrafa yerleştirdikleri projektörlerin ışıkları olay yerine gerçeküstü bir görünüm kazandırmıştı. Sven Tyren yakıt dağıtımını bitirdikten sonra yeniden çiftlik evine gelmiş ve kazıklara sokularak öldürülen adamın kimliğini saptamıştı. Evet demişti Tyren, bu kesinlikle Eriksson, bundan kuşkusu yoktu. Kaybolduğu bildirilen adamın aranması başlamadan bitmişti. Tyren gördüklerini algılayamıyormuşçasına son derece sakin bir havadaydı. Birkaç saat polis kordonunun hemen arkasında tek bir sözcük bile söylemeden volta atmış, sonra da birden kamyonuna atlayarak oradan uzaklaşmıştı. Kuyunun içinde Wallander kendini kapana kıstırılmış bir fare gibi hissetmişti. İş arkadaşları da kendisi gibi zorlanıyorlardı. Swedberg ile Hanson mideleri bulandığından kendilerini birkaç kez kuyudan dışarı atıp kusmuşlardı. Evine göndermeyi düşündüğü Höglund ise hepsinden daha dayanıklı çıkmıştı. Kuyunun içinde ceset bulunduğu haberini alır almaz Şef Holgersson da zaman yitirmeden olay yerine gelmişti. Polislerin birbirlerine çarpmamaları, rahat rahat çalışabilmeleri için olay yerini düzenlemişti. Ama genç bir stajyer polis çamurda kaymış, kuyuya yuvarlanmış ve kazıklardan biri eline batmıştı. Cesedi kazıklardan nasıl çıkaracağını tasarlayan doktor, stajyer polisin elini sarmıştı. Stajyerin nasıl düştüğünü gören Wallander, Eriksson'un da büyük olasılıkla aynı şekilde düşmüş olabileceğini düşündü. Karakolun adli tıp teknisyeni Nyberg'le birlikte ilk iş olarak kalasları incelemişlerdi. Tyren kalasların köprü görevi gördüğünü onaylamıştı. Onları oraya Eriksson yerleştirmişti. Tyren polislere Eriksson'un bir keresinde kendisini kuleye götürdüğünü de söyledi. Eriksson sabırlı bir kuş meraklısıydı ve kuleden kuşları izlemeye bayılırdı. Bu av kulesi değil, kuşları izleme kulesiydi. Evdeki boş dürbün kılıfının içindeki dürbün Eriksson'un boynundaydı. Nyberg birkaç dakikalık bir incelemeden sonra kalasların testereyle kesildiğini söyledi. Wallander bu sözleri duyduktan sonra kuyudan dışarı çıkarak kafasını toplamaya çalıştı. Olayları birbirine bağlamaya çalışıyordu. Nyberg dürbünün gece de kullanılabilir türden olduğunu söylediğinde Wallander bazı şeyleri birbirine bağlamaya başlamıştı. Ama aynı zamanda karşısına çıkan bu gerçeği kabul etmekle zorlanıyordu. Eğer yanılmıyorsa planlı bir şekilde hazırlanmış hunhar bir cinayetle karşı karşıyaydılar. Katil her kimse bu cinayeti kusursuz bir şekilde işlemişti. Akşamüstü Eriksson'un cesedini kuyudan çıkardılar. Doktor ve Şef Holgersson'la birlikte bambu kazıkları çıkarıp çıkarmama konusunu bir süre tartıştılar. Wallander'in önerisiyle çıkarmaya karar verdiler. Olay yerini Eriksson kalaslara basıp kuyuya düşmeden önceki haliyle görmeleri gerekiyordu. Eriksson'un cesedi kaldırılıp götürülürken Wallander kendini çok kötü hissediyordu. İşleri bittiğinde saat gece yarısını çoktan geçmişti. Yağmur hafiflemişti ama yine de yağıyordu. Çevrede duyulan tek ses jeneratörün uğultusuyla çamurların arasında yürüyen lastik botların çıkardığı sesti. Bir anlık bir sessizlik oldu. Biri kahve getirdi. Jeneratörün beyaz ışığı altında herkesin yorgun ve bitkin olduğu görülüyordu. Wallander bir açıklama bulması gerektiğini düşünüyordu. Tam olarak neler olmuştu? İşlemlere nasıl ve nereden başlayacaklardı? Herkes son derece yorgun ve bitkin görünüyordu. Karınları da aç olmalıydı. Martinson cep telefonuyla konuşuyordu. Wallander onun karısıyla konuştuğunu tahmin etti. Ne var ki Martinson telefonu kapattıktan sonra iş arkadaşlarına dönerek meteoroloji uzmanıyla konuştuğunu ve yağmurun gece duracağını söylediğini açıkladı. Wallander yapılacak en iyi şeyin günün ağarmasını beklemek olduğuna karar verdi. Henüz katilin peşine düşmemişlerdi, başlangıç noktası arıyorlardı. Köpekler herhangi bir koku alamamışlardı. Wallander'le Nyberg kuleye çıkmışlar ama herhangi bir ipucu bulamamışlardı. Wallander Şef Holgersson'a döndü. Şu anda bir şey yapmamız olası değil dedi. Şafak'la birlikte herkesin burada olmasını öneriyorum. Şimdilik yapabileceğimiz en iyi şey biraz dinlenmek. Bu sözlere kimse karşı çıkmadı. Hepsi de bir an önce evlerine gitmek istiyordu. Sven Nyberg'in dışındakiler tabii ki. Wallander onun olay yerinde kalmak isteyeceğini biliyordu. Geceyi orada geçirecek ve ertesi sabah geldiklerinde onu orada bulacaklardı. Diğerleri çiftlik evinin önüne park ettikleri arabalarına doğru giderken Wallander geride kaldı. ''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu. ''Hiçbir şey.'' diye karşılık verdi Nyberg. ''Tüm yaşamım boyunca hiç bu denli ürkütücü bir şey görmediğimin dışında bir şey düşünemiyorum.'' Muşambayla örtülmüş kuyunun yanı başında duruyorlardı. ''Sence tüm bunlar ne anlama geliyor? Karşımızda duran şey ne? Neye bakıyoruz da göremiyoruz?'' diye sordu Wallander. ''Hem savaşlarda hem de yırtıcı hayvan avına çıkan Asyalıların kullandıkları tuzakların bir benzeri bu.'' dedi Nyberg. ''Bunlara hayvan kazıkları derler.'' Wallander başını salladı. ''İsveç'te bambular bu denli kalın yetişmez.'' diye sürdürdü konuşmasını Nyberg. ''Balık oltaları ve mobilya için bunları ithal ediyoruz.''
''Skyne'de yırtıcı hayvan da yok.'' dedi Wallander düşünceli bir sesle. ''Ve savaşta da değiliz. O zaman tüm bunlar ne oluyor?''
''Buraya ait olmadıkları kesin.'' dedi Nyberg. ''Uymuyor, beni tedirgin ediyor.''
Wallander ona dikkatle baktı. Konuşkan biri olmayan Nyberg uzun zamandan beri ilk kez bu denli uzun konuşmuştu. Duygularındaki ani değişikliği ve korkusunu açıkça ifade etmesi doğrusu ilginçti.
''Kendini fazla yorma.'' dedi Wallander arkadaşının yanından uzaklaşırken ama Nyberg karşılık vermedi.
Wallander barikatın üstünden atlayarak gece boyunca olay yerinde nöbet tutacak olan polisleri başıyla selamladı ve çiftlik evine doğru gitti. Lisa Holgersson onu bekliyordu, elinde bir el feneri vardı.
''Gazeteciler geldi.'' dedi. ''Onlara ne söyleyeceğiz?''
''Söyleyecek fazla bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum.''
''Onlara Erikson'un adından da söz etmeyelim mi diyorsun?''
Wallander karşılık vermeden bir an düşündü. ''Kurbanın adını verebiliriz. Yakıt kamyonu sürücüsünün boş atıp dolu tutmaya çalışmadığından eminim. Bana Erikson'un hiç akrabası olmadığını söylemişti. Ölümüne haber vereceğimiz hiç kimsesi yoksa adının duyulmasına da izin vermeliyiz. Belki bunun bize bir yararı bile olabilir.''
Eve doğru birlikte yürüdüler. Arkalarında kalan projektörler cinayet yerini pırıl pırıl aydınlatıyordu.
''Başka ne anlatabiliriz?''
''Onlara bunun bir cinayet olduğunu söyle.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Bundan hepimiz eminiz. Ama elimizde kuşkulanabileceğimiz ne bir ipucu var ne de bir delil.''
''Bu konuda somut bir şeyler geliştirmedin mi?''
Wallander çok yorgun olduğunu hissediyordu. Her düşünce, söyleyeceği her sözcük sanki büyük bir çabadan sonra ağzından çıkıyor gibiydi.
''Seninkilerden farklı bir şey geliştirdiğimi sanmıyorum. Ama cinayetin planlı programlı işlendiği açıkça ortada.''
Erikson tuzağa düşürüldü. Bu da en az 3 sonucu da beraberinde getiriyor.
Durdular. Bunlardan birincisi bu cinayeti her kim işlediyse onun Erikson'u tanıdığını ve bazı alışkanlıklarını bildiğini düşünebiliriz diye söze başladı Wallander. İkincisi de katilin onu kesinlikle öldürmeyi amaçladığı.
Wallander yeniden yürümeye başladı. 3 demiştin. El fenerinin solgun ışığı altında genç kadının yüzüne baktı. Kendisinin nasıl göründüğünü merak etti. Yağmur güneş yanığı teninin açılmasına neden olmuş muydu acaba?
''Katil Erikson'un yaşamına son vermekle yetinmedi.'' dedi. ''Onun acı da çekmesini istedi. Erikson ölmeden uzun bir süre o kazıklarda acı çekerek can vermiş olmalı. Kargaların dışında da sesini duyan olmamıştır. Belki doktorlar bize onun ne zaman öldüğünü söyleyebilirler.''
Şef Holgersson yüzünü buruşturdu. ''İnsan böyle bir şey nasıl yapabilir?''
''Bilmiyorum.'' diye karşılık verdi Wallander.
Eve yaklaştıklarında iki gazeteciyle bir fotoğrafçının kendilerini beklediğini gördüler. Wallander onlarla daha önceki cinayetlerde karşılaşmıştı. Şef Holgersson'a bir göz atınca genç kadının başını hayır dercesine salladığını gördü. Wallander gazetecilere olayı elinden geldiğince özetleyerek anlattı. Gazetecilerin birçok sorusu vardı ama Wallander soruları yanıtlamayacağını söyleyince onlar da gitmek zorunda kaldılar.
''Sen iyi bir adı olan tanınmış bir dedektifsin.'' dedi şef. ''Geçen yaz ne denli yetenekli olduğunu herkese kanıtladın. İsveç'te her polis kuruluşu seninle çalışmak ister.'' Genç kadının arabasının yanında durdular. Wallander şefin sözlerinde son derece işten olduğunun farkındaydı. Ama buna karşılık veremeyecek denli de yorgun hissediyordu kendini.
''Bu soruşturmayı istediğin gibi yürüt. Bana gereksinimlerini bildir. Yeter, gerisini merak etme.''
Wallander olur dercesine başını salladı. ''Birkaç saat sonra bazı şeyleri öğrenmiş olacağız. Ama şimdi her ikimizin de dinlenmesi gerek.''
Wallander eve gittiğinde saat sabahın ikisi olmuştu. Kendisine birkaç tane sandviç hazırlayarak mutfak masasına oturup yedi. Sonra da çalar saatini beşe kurarak yatağına uzandı.
Bir kez daha alacakaranlıkta toplandılar. Yağmur durmuştu ama rüzgar vardı ve hava soğumuştu. Gece boyunca olay yerinde kalan Nyberg'le polis memurları kuyunun üstündeki muşambanın uçmaması için önlem almışlardı. Nyberg şimdi de kuyunun içinde adli tıp elemanlarıyla birlikte çalışıyordu. Wallander çiftliğe gelirken yolda soruşturmayı nasıl yürütmesi gerektiğini düşünüyordu. Erikson hakkında kimse bir şey bilmiyordu. Varlıklı olması işe başlamaları için bir yol gösterici nitelikte olabilirdi. Ama cinayetin bu yüzden işlendiğine inanmak olası değildi. Kuyunun içindeki kazıklar başka bir şeyi anlatmak istiyor gibiydiler. Kazıkların dilini çözemediğinden hangi yöne gitmesi gerektiğini de kestiremiyordu. Ne yapacağını kestiremediği zamanlarda yaptığı gibi bir zamanlar hem öğretmeni hem de yakın dostu olan eski dedektif Rydberg'i düşündü. Onun o bilgeliği olmasaydı ben sıradan bir dedektif olmaktan öteye gidemezdim diye geçirdi içinden. Rydberg yaklaşık 4 yıl önce kanserden ölmüştü. Wallander zamanın bu denli hızla geçmesi karşısında birden ürperdi. Rydberg olsaydı ne yapardı diye sordu kendine. Sabır diye geçirdiği içinden. Rydberg olsaydı bana şimdi mutlaka sabırlı olmanın her şeyden çok daha önemli olduğunu söylerdi. Erikson'un evinde geçici bir üs kurmuşlardı. Wallander en önemli görevlerin bir listesini yaparak olabilecek en iyi şekilde görev dağılımı yaptı. Bundan sonra durumun bir özetini çıkarmaya çalıştı ama soruşturmalarında ilerleyebilecek herhangi bir ipucu olmadığının bir kez daha bilincine vardı. Bu cinayetle ilgili çok az şey biliyoruz diye söze başladı. Sven Tyran adında bir yakıt kamyonu sürücüsü salı günü karakola gelerek birinin kaybolduğundan kuşkulandığını bizlere bildirdi. Tyran'ın söylediklerinde ve şiirin üstündeki tarihten yola çıktığımızda cinayetin geçen çarşamba akşamı saat 10'dan sonra işlendiğini düşünebiliriz. Ama tam olarak ne zaman işlendiğini bilmiyoruz. Patologların raporlarını beklemek zorundayız.
Wallander sustu, kimsenin sorusu yoktu. Svedberg esnedi, gözleri kan çanağına dönmüştü. Şu anda yatağında uyuyor olması gerekirdi ama insan gücüne gereksinimleri olduğunu da herkes biliyordu.
Holger Eriksson hakkında fazla bir şey bilmiyoruz diye sürdürdü konuşmasını Wallander. Eski bir galerici, varlıklı, hiç evlenmemiş ve çocuğu yok. Hem şair hem de kuşlarla yakından ilgili biri.
Bundan biraz daha fazlasını biliyoruz diye araya girdi Hanson. Eriksson bu bölgede özellikle 10 ya da 20 yıl önce çok iyi tanınmış biriymiş. Hem araba hem de at ticaretiyle ün salmış o günlerde. Sıkı bir pazarlıkçıymış. Sendikalara asla hoşgörüyle yaklaşmazmış. Alabildiğine cimri olduğundan parasını çarçur etmemiş. Vergi kaçırma ve bazı yasa dışı işlere adı karışmış. Ama eğer yanlış hatırlamıyorsam hiçbir zaman yakalanmamış.
O zaman bazı düşmanları olması gerek dedi Wallander.
Böyle düşünmek rahatlatıcı olabilir ama bu söz konusu düşmanların onu öldürmek istedikleri anlamına da gelmez. Özellikle bu şekilde.
Wallander uçları sivriltilmiş bambu kazıklarla köprü konusunu tartışmak için biraz daha beklemeye karar verdi. Öncelikle kafasındaki düşünceleri bir düzene koymak istiyordu. Bu Rydberg'in sürekli olarak ona söylediği şeylerden biriydi. Bir cinayet soruşturması inşaat alanına benzer derdi. Her şeyin sırayla ve belli bir düzen içerisinde yapılması gerekir. Aksi halde bina yıkılır.
Yapmamız gereken ilk şey Erikson'un yaşamını ayrıntılarıyla ortaya çıkarmak olmalı dedi Wallander. Ama bunu yapmadan önce ben sizlere cinayetin kronolojisiyle ilgili izlenimlerimi anlatmaya çalışacağım.
Büyük mutfak masasının etrafında oturuyorlardı. Pencereden polis kordonu altına alınan cinayet yeriyle rüzgarda uçuşan beyaz muşambayı görüyorlardı. Üstü başı çamur içinde olan Nyberg bostan korkuluğuna benziyordu.
Wallander onun insanı tedirgin edici sesini duyar gibi oldu. Ama onun çok yetenekli ve kılı kırk yaran biri olduğunu da biliyordu. Eğer elini sallıyorsa bunun mutlaka bir nedeni olmalıydı. Wallander dikkatinin artmaya başladığını hissetti. Bunu daha önce de defalarca yapmıştı. Ve soruşturma ekibinin katilin izini sürmeye başlayacağı anı yakaladığını yüreğinde hissediyordu. ''Bence olay şöyle gelişti.'' diye başladı Wallander ağır ağır konuşarak. ''Çarşamba akşamı saat 10'dan sonra ya da perşembe sabahı erkenden Holger Eriksson evinden çıktı. Dışarıda uzun süre kalmayacağı için de kapıyı kilitlemedi. Yanına gece görüşü olan dürbününü de almıştı. Köprüye doğru uzanan yolda kuyuya doğru yürümeye başladı. Büyük olasılıkla kuleye çıkacaktı. Kuşlarla yakından ilgileniyordu.'' Eylül ve Ekim aylarında göçmen kuşlar güneye giderler. Kuşlar konusunda fazla bir bilgim yok ama birçoğunun bu yolculuğu gece karanlıkta yaptıklarını biliyorum. Bu da bize Eriksson'un neden geç bir saatte evinden çıktığını açıklamaktadır. Köprüye adımını attığında kalaslar testereyle kesildiğinden kuyuya düşüyor ve kazıklar bedenine giriyor. Ölüm yeri kuyu. Yardım için bağırmış olsa bile çevrede kimse yoktu. Çiftliğe boşuna inziva adını vermediği de ortada. Sözlerini sürdürmeden önce masanın üstündeki termostan fincanına kahve koydu. ''Bence olaylar bu şekilde gelişti.'' dedi. ''Elimizde yanıtlardan çok sorular var ama işe bu noktadan başlamalıyız. İşini çok iyi planlamış bir katille karşı karşıyayız. Acımasız ve tüyler ürpertici. Elimizde şimdilik herhangi bir ipucu ya da bir delil yok.'' Bir süre kimse konuşmadı. Wallander masanın çevresinde oturan arkadaşlarına baktı. Sonunda Höglund sessizliği bozdu. ''Önemli olan bir şey daha var.'' dedi. ''O da bu cinayeti her kim işlemişse davranış biçimini gizlemeye hiç de niyetli olmadığı.'' Wallander de aslında bu noktaya gelmek üzereydi. ''Eğer o ölümcül tuzağa dikkatle bakarsak onun bir tür açıklama niteliğinde olduğunu ortaya çıkarabilme şansımız var.''
''Katilin deli olduğunu mu düşünüyorsun?'' diye sordu Svedberg.
Masanın çevresindekiler onun bu sözlerle ne demek istediğini hemen anlamışlardı. Geçen yaz yaşadıklarını henüz unutamamışlardı. ''Bu olasılığı da göz ardı edemeyiz.'' dedi Wallander. ''Aslında hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz.''
''Ayılara kurulan tuzak gibi.'' dedi Hanson. ''Ya da Asya'da geçen eski savaş filmlerindeki gibi. Ayı tuzağı ve kuş sevdalısı. İlginç bir karışım.''
''Ya da bir galerici.'' diye ekledi Martinson. ''Veya bir şair.'' dedi Höglund. ''Elimizde birçok seçenek var.'' Wallander toplantıyı bitirdi. Toplantı yapmak istediklerinde Eriksson'un mutfağını kullanacaklardı. Svedberg hem Eriksson'un siparişlerini alan sekreter kızla hem de Sven Tyren'le konuşmak için oradan ayrıldı. Höglund bölgede yaşayanlarla konuşulup konuşulmadığını saptamaya gitti. Posta kutusundaki mektupları anımsayan Wallander, Höglund'a mahallenin postacısıyla konuşmasını da söyledi. Şef Holgersson'la Martinson diğer işleri organize etmek için çalışırlarken Hanson'da Nyberg'in adli tıp teknisyenleriyle birlikte evi inceleyecekti. Soruşturmanın tekerleği dönmeye başlamıştı. Wallander ceketini üstüne geçirerek kuyuya doğru gitti. Gökyüzü kara bulutlarla kaplıydı. Rüzgar onu arkadan itiyordu. Birden kazların hiçbir hayvanın sesine benzemeyen bağırtılarını duydu. Durup başını kaldırıp göğe baktı. Kısa bir süre sonra küçük gruplar halinde güneybatıya doğru kanat çırpan kuşları gördü. Skeine'den geçen diğer tüm göçmen kuşlar gibi bunların da Falsterbo burnundan geçerek İsveç'ten ayrılacaklarını düşündü. Wallander masanın üstünde duran şiiri düşünerek orada öylece durup kuşların arkasından baktı. Sonra da içindeki tedirginliğin arttığının bilincinde yoluna devam etti. Bu vahşice işlenen cinayette onu sarsan ve korkutan bir şey vardı. Yoğun bir nefret duygusundan ya da bir anlık çılgınlıktan ötürü işlenen bir cinayet de olabilirdi. Bu ama cinayetin arkasında her şeyin soğukkanlılıkla planlandığı hissediliyordu. Neyin kendisini daha çok korkuttuğundan emin değildi. Nyberg'le adli tıp teknisyenleri çamurların arasındaki kanlı kazıkları kaldırmaya başlamışlardı. Kazıklar teker teker plastik örtülere sarılıp arabaya yerleştiriliyordu. Nyberg'in yüzü gözü çamur içindeydi. Sert ve öfkeli hareketlerle çalışmasını sürdürüyordu. Wallander kendini bir mezara bakıyormuş gibi hissetti. ''Nasıl gidiyor?'' diye sordu sesine yüreklendirici bir ifade vermeye çalışarak. Nyberg homurdandı. Wallander aklındaki soruları bir süreliğine ertelemeye karar verdi.
Nyberg çabuk öfkelenen, değişken bir ruh haline sahip ve her an kavga çıkarmaya hazır biriydi. Karakoldakiler Nyberg'in en küçük bir kışkırtma karşısında ulusal polis başkanına bile rahatlıkla bağırabileceğini düşünürlerdi. Polis kuyunun üstüne geçici bir köprü kurmuştu. Wallander sert rüzgarın altında diğer taraftan tepeye çıktı. Yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki kuleyi inceledi. Kule Erikson'un köprüsünü yaptırdığı aynı tahtadan yapılmıştı. Wallander kuleye dayalı duran merdiveni tırmandı. Platform 1 metrekareden daha büyük değildi. Rüzgar yüzünü yakıyor, gözlerinin yaşarmasına neden oluyordu. 3 metre yükseklikte manzara tümüyle farklı görünüyordu. Kuyunun içinde çalışan Nyberg'i gördü. Uzaklardan Erikson'un çiftliği görülüyordu. Başını hafifçe öne eğerek üstünde durduğu platformu incelemeye koyuldu. Birden Nyberg incelemesini bitirmeden kuleye tırmandığına pişman oldu. Aşağıya indi ve kulenin altında rüzgarsız bir yer bulmaya çalıştı. Kendini çok yorgun hissediyordu ama içindeki yoğun tedirginlikle her an artıyordu. Bu duygusunu bastırmaya çalıştı. Depresyon mu geçiriyordu? Mutluluğu çok kısa sürmüştü. Tatil, bir ev satın alma kararı, köpek sahibi olma ve tabii en önemlisi Bayba'nın gelmesiydi. Ama bunlar gerçekleşmeden yaşlı bir adamın kuyunun içindeki cesedi ortaya çıkmış ve Wallander'in mutlu dünyası sabun köpüğü gibi elinden kaymaya başlamıştı. Bu şekilde yaşamayı daha ne kadar sürdüreceğini çok merak ediyordu. Bu düşünceleri kafasından atmaya çalıştı. Bir an önce Erikson'a bu ölüm tuzağına kimin kurduğunu bulmak zorundaydılar. Wallander yokuştan aşağı inmeye başladı. Martinson'un her zamanki gibi telaşlı bir şekilde kendisine doğru geldiğini gördü. Wallander adımlarını hızlandırdı. Kendini hala kararsız ve tedirgin hissediyordu. Bu soruşturmaya hangi yönden yaklaşmalıydı? Araştırmanın kalbine girebilmenin yollarını bulması gerekiyordu. Martinson'un yüzünden önemli bir şeyin olduğu anlaşılıyordu. Ne oldu diye sordu. Vanya Anderson adında birini hatırlıyor musun? Wallander'in bu adı anımsaması için bir süre düşünmesi gerekmişti. Sonra onun Vastra Valgatam'daki çiçekçi dükkanında çalışan kadın olduğunu anımsadı. Evet ama şimdi ona ayıracak zamanımız yok. Ben bundan o kadar emin değilim dedi Martinson.
Neden?
Dükkanın sahibi Gösta Runfeld'in Nairobi'ye hiç gitmediği anlaşılıyor.
Wallander Martinson'un ne söylemeye çalıştığını anlayamamıştı.
Yardımcısı patronunun geleceği uçağın saatini öğrenmek için seyahat acentasını aramış ve o zaman öğrenmiş.
Neyi öğrenmiş?
Runfeld'in biletini almasına karşın Afrika'ya gitmediğini.
Wallander arkadaşına şaşkınlıkla baktı.
Biri daha kayıp dedi Martinson.
Wallander karşılık vermedi.
6. ayrımın sonu. Sayfa 76.